Ayrım 39.
Sayfa 505. Merkezi yönetimin başı zaten yeterince dertte bulunuyordu. Anadolu'nun dört bir yanında eylem yapan Deli Derviş, Beyzade, Arnavut Hüseyin, Kumkapılı Ahmet Bey, Kudüslü Ali, Konyalı Tavil Mustafa Çelebi, Gürz Dündar, Arnavut Süleyman, Tepesi Tüylü, Deli Arslan, Deli Kaplan, Kör Hüseyin, Kara Mirahur, Büyük ve Küçük Halil ve Yağmur gibi Celal Reis'i ortalığı kasıp kavuruyordu. Naima adı geçen eser cilt 2 sayfa 5. Tüm bunların üzerine bir de Can Polat Ali'nin bağımsızlık ilan edecek kadar cüret göstermesi İstanbul'u iyice rahatsız ediyordu. Bu nedenle de o sırada sadaret makamına getirilmiş olan Kuyucu Murat Paşa, adına hutbe okutup sikke kestirmeye cüret eden Can Polat Ali Paşa başta olmak üzere tüm Anadolu Celalilerin kökünü kazımakla görevlendiriliyordu. Böylece açılan seferin ilk hedefini 2 teşrini evvel 1607 günü Toskana hükümdarı Arşidük Ferdinand ile görüşerek bağımsız devlet gibi bir ahitname imzalayan Can Polat oluşturuyordu. Ama Kuyucu Murat Paşa bu sefer bağlamında Anadolu'da faaliyet gösteren dönemin tanınmış Celali reislerini tasfiye ediyor, askeri önlemler alarak ve ürpertici bir şiddet uygulayarak yapay da olsa asayişi sağlıyordu. Kuyucu Murat Paşa'nın uyguladığı yöntemler ile meseleye bakış açısını bütün çıplaklığıyla ortaya koyması bakımından önemli bir örnek oluşturan şu olayı kaydederek konuyu şimdilik noktalamakta fayda var. Bir gün bu manzarayı dilnişin ile sefa yap iken bir sipahinin atının arkasında bir çocuk bulunduğu halde geçtiğini gördü. Çocuğu huzuruna getirterek nasıl olup da asiler arasında bulunduğunu sordu. O da babasının kavt sebebiyle eşkıyaya karışmaya mecbur olduğunu masumane söyledi. Kuyucu babanın sanatı neydi sualini irad eyledi. Çocuk şeştar çalardı diye cevap verdi. Murat Paşa alameti hayır ad edilemeyecek bir tebessüm ile ha celalileri şevke getirir diyerek çocuğun katlini emir etmekle cellatlara verildi. Lakin cellatlar çocuğun döktüğü gözyaşlarından müteessir olarak bu masumu niçin öldürelim diye emri infaz etmediler. Murat cellatların muhalefeti üzerine çocuğun idamını hazır bulunan yeniçerilere teklif eyledi. Yeniçeriler biz cellat mıyız? Cellatlar buna merhamet ettikleri halde biz cellatlardan daha insafsız mı olacağız cevabını verdiler. Sadrazam bu emri hademe-i hassasına tekrar etti. Onlar da uzağa çekilerek Murat Paşa'yı çocukla yalnız bıraktılar. 90 senelik ömrüyle ihtirasatı sükun bulmamış olan Piri Anut, zavallı çocuğu kadit elleriyle yakalayarak kuyunun kenarında baş aşağı tutup boğdu ve kuyuya attı. Ondan sonra kendi yerine geçip huzzara yani huzurda bulunanlara şu suretle hitap eyledi. Kalenderoğlu gibi Kara Said gibi eşkıya analarının karnından at ile mızrak ile çıkmadılar. Onlar da bunun gibi çocuk idiler. Bunun gibi yağma ve kutal ile cinayet içinde terbiye gördüler. Bu çocuk onların tabiatlarından almıştır. Terbiyesine ne kadar çalışılsa tabiatındaki fesadı izale etmek mümkün değildir. Hammer adı geçen eser cilt 8 sayfa 102. Kuyucu Murat Paşa'nın bu sözleri ilk anda insani bakımdan tüyleri ürpertiyorsa da Anadolu'da yaşanan bir gerçeği yansıtıyordu. Unutmamak gerekir ki Celali sorunu 10 yıllarca sürüyor, bu süreçte iki genç kuşak yitiriliyor ve bunlar yasa dışılık, ahlak dışılığı adeta kalıcı bir ahlak anlayışına dönüştürerek benimsiyordu. Sorun bununla da bitmiyordu. Celali ahlakı yerelde Celali hukukuna dönüşüyor, bu ahlak ve hukuk anlayışı ise merkezi otoriteye karşı oluşan yerel direniş ruhunu nesilden nesile taşıyarak adeta irsiyete dönüştürüyordu. Yereldeki celali ahlak anlayışına göre eşkıya reisleri onurlu ve şerefli saygıdeğer insanlar yani feta konumunda bulunuyordu. Celali eşkıyası ganimet peşinde koşan yerli yersiz cinayet işleyen, acımasız yağmacı ve çapulcular olmaktan çok celali ahlak anlayışına göre yiğit ve onurlu adamlar gibi kabul ediliyor, sıradan gençler onlar gibi olmayı ideal sayıyor ve ilk fırsatta onlar gibi hareket ediyordu. Devlet yasalar üreterek yaşamak, merkezi otoriteye boyun eğmek, celali ahlak anlayışına göre bir ahlak zafiyeti şeklinde algılanıyordu. Yetişmekte olan çocuklar ve gençler başkaldırıyı doğal bir hak gibi algılıyor, bunu kendileri yapamasalar bile yapanları sempatiyle karşılıyor, en azından onlara yardım ve yataklık yaparak eşkıya reislerinin otoritesini devletin otoritesine tercih ediyorlardı. Ayrıca bu eşkıya reislerinin koruyuculuk gibi bir ayrıcalığı da bulunuyor, koruması altına giren yasal yaşamdaki insanlar diğer insanlar karşısında daha bir güç ve ayrıcalık elde etmiş bulunuyorlardı. Celali ahlakı ve celali hukuku giderek çökmekte olan merkezi yönetimin yerine güç odaklarının otoritesini tesis etmeyi yine doğal bir hak olarak görüyor ve uyguluyordu. Bu durum Anadolu'nun sosyal yaşamında da de facto bir gerçek olarak yer buluyor, yüzyıllar bile bu gerçeği değiştiremiyor, celali ahlakı ve celali hukuku çağdaş zamanlarda bile varlığını koruyarak toplumsal vicdanda adeta meşru düzenin gayrimeşru dayanakları olarak varlığını koruyor ve sürdürüyordu. Nitekim Celaliler dönemini izleyen Ayanlar dönemi, Murat Paşa'nın Celalileri fiziki olarak kuyulara gömdüğünü, ancak Celali ruhunun adeta yeniden yaşam, yani reenkarnasyon gibi yerel güç odağının yeni adı olan Ayanların cisminde hayat bulduğunu ortaya koyuyordu. Zira 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın başında Anadolu'da yaşanan kargaşa, dış koşulların geçici dayatmaları sonucu değil, buradaki sosyal yaşamın doğal bir sonucu ve parçası olarak ortaya çıkmış bulunuyordu. Bu kargaşanın dünü ve bugünü vardı. Yarının da olması elbette ki kaçınılmaz bir doğa kuralıydı. Celali isyanları konusunda en önemli hususlardan biri de şuydu. Hiç şüphe yok ki Celali isyanları dinsel zeminde Şah Kulu, Bedrettin, Kalenderoğlu, Baba İlyas, Şeyh Celal gibi hareketleriyle aynı ortak paydada birleşiyordu. Celali isyanları çıkış nedenleri, oluşum ve eylem süreciyle sonuçları itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderinde çok önemli ve belirleyici bir rol oynuyordu. İsyanlar bu temel saptama üzerinde değerlendirildiğinde ortaya şu tablo çıkıyordu. İmparatorluk 15. yüzyıla kadar küresel anlamda çok önemli ticaret güzergahlarını denetleyerek kazanç sağlıyor ve fetihlere dayanan savaş ekonomisi modeli uyguluyordu. Bu nedenle siyasi ve askeri bakımdan imparatorluk güçlü bir yapıya dayanıyordu. Buradan elde edilen zenginlik etkin bir idari sistemin inşa edilmesine yarıyordu. Bu idari sistem ise tesis edilen toprak ve vergi toplama modelini başarılı bir biçimde denetleyip yönetiyordu. Böylece merkezi otorite yerel güç odaklarının üzerinde yaptırımcı iradesini hissettiriyordu. Hem doğrudan toplanan vergiler hem de timar, zeamet, has dağılımı devletin hazinesini daha da güçlendiriyordu. Bu da 15. yüzyıla kadar Osmanlı dirlik ve düzenini dimdik ayakta tutuyor, mutlakiyet yönetiminin merkezi otoritesi her türlü yasal ve gayri yasal güç karşısında saygın yerini muhafaza ediyordu. Ne ki 16. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da yaşanan dinsel reform ve Rönesans olumlu sonuçlarını veriyor, keşifler ve icatlar bu kıtanın halkının yeni kaynaklara kavuşmasını sağlıyordu. Bunun sonucu olarak Osmanlı Devleti küresel düzeyde zaafa uğruyor, özellikle ticari denetimde geri adımlar atıyor ve nihayet merkezi otorite gücünü sürdürebilmek için iç kaynaklara yöneliyordu. Fakat iç kaynaklar devletin yükünü taşıyabilecek bir mali güce sahip bulunmuyordu. Nitekim önce timar sistemi çöküyor, Levent ve Suhta ayaklanmaları eşkıyalığa dönüşüyordu. Bir yandan eşkıya liderleri güç kazanırken devletin idari sistemi de çöküyor, kimi eşkıyalaşan bürokratlar yeni güç odakları oluşturuyorlardı. Celali isyanları sadece bir eşkıyalık hareketi olarak kalmıyordu. Osmanlı idari, siyasi, askeri ve sosyal yapısında meydana gelen değişimin bir bakıma geçiş sürecini oluşturuyordu. Osmanlı yönetimi küresel gelişme ve oluşumları izleyip devletin karşı karşıya bulunduğu sorunları doğru değerlendirebilse ve kaçınılması mümkün olmayan değişimi iradeleri altında kontrollü bir biçimde gerçekleştirilebilse belki de devlet ebed müddet varlığını koruyabilirdi. Ne ki merkezi otorite ekonomik, sosyal, siyasal ve bilimsel sorunu salt askeri ve polisiye önlemlerle çözmeye çalışıyordu. Böylece 16. yüzyıl boyunca devlet iradesi güçlü bir ekonomiye dayanmadığı için eşkıya ayaklanmalarının yan etkileri karşısında güneş altında kalan buz blokları gibi eriyordu. Nitekim vergi toplama ve toprak düzeni çöküyordu. Merkezi otoritenin gücünü yansıtmakla yükümlü olan idari kadrolar, yani ehli örf, ehli şer, güçlerini merkezi otoriteyi yok saymak yönünde kullanıyorlardı. Dahası, meydanı boş bulan eşkıya çeşitli kollardan hücum ederek Osmanlı köy, kasaba ve kent düzenini alt üst ediyordu. 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde artık Anadolu eski Anadolu, Osmanlı da eski Osmanlı devleti değildi. Sosyal düzende bütün roller değişmiş bulunuyordu. Eski güç odakları yerini yenilere bırakıyordu. 17. yüzyıl başlarken Anadolu halkı ve merkezi otorite celali eşkıyasına teslim oluyordu. Halk toprağını, evini, hayvanını, bağını, bahçesini terk ederek dağlara, ormanlara kaçıyor, kaya ve ağaç kovuklarına saklanıyordu. Sicilya tarihinde nasıl ki bir dönem köleler ayaklanmış, başlarına bir köle kral seçmiş ve bu köle krallar bir süre adaya hükmetmiş ise M.Ö. 246, 17. yüzyılın başında da Ön Asya Celali Eşkıyası'nın başı Karayazıcı ile kardeşleri Deli Hasan'ın egemenlik alanı haline geliyordu. 17. yüzyılın başında Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesi yok sayılıyordu. İrade Anadolu'daki güçlerin eline geçiyordu. En güçlü olanlar Şakiler gibi görünüyordu. Oysa bu dönemde başka güçler de yükselişe geçiyordu. Bunlar Celali eşkıyasına karşı direnmek bir yana, onlarla işbirliği yapan, hatta onları kullanarak halkını kaçırdıkları köy ve kasabaların verimli topraklarına, çiftlik ve mülklerine el koyan resmi, yarı resmi, gayri resmi mütegallibe, yani zorbalar oluyordu. Bir sürü kişiler yer ve yurtlarını bırakıp gittikten sonra köy alanlarında kalanlar ya eşkıyanın soyacak bir şeyini bulamayacağı kadar fakir fukara, ya da kaçanların bağ bahçe ve tarlalarını yok pahasına satın alan ve sayıları her köyde birkaç kişiyi geçmeyen toprak ağalığına yönelmiş kişilerdi. Büyük çoğunluğu yeniçeri, sipahi, silahlar ve öteki kapı kulları olan bu sözünü ettiğimiz çiftlik ağaları, eşkıya talanına o kadar açık bulunan köylerde güvenliklerini nasıl sağlayabiliyorlardı? Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 498. Tarihsel belgelerden elde edildiğine göre bu güvenlik kimi yerlerde palanka yapılarak, sekban tutularak ve sur gibi duvarlar çekilerek sağlanıyordu. Ne ki bütün bunları Anadolu'yu bir uçtan diğer uca kadar kasıp kavuran eşkıya durdurmak elbette ki mümkün olamıyordu. Ama yerelde güç odağı haline gelen mal mülk sahipleri başka yöntemler uyguluyordu. Biz bunun bir nedenini çiftlik sahiplerinin palanka yapma, sekban tutma gibi kendi güçleriyle aldıkları tedbirlerden başka, bunların her birinin ayrıca birkaç azılı celali başbuğu ile kurdukları dostluğun, öteki grupları böyle celali dostları bulunan çiftliklere karşı saldırılarında daha korkak davranmaya mecbur etmesinde buluyoruz. Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 498. Bu durum sadece köylerde kalanların can güvenliklerini sağlamalarıyla sonuçlanmıyordu. Zira köylerde kalan güçler Celali isyanlarından sonra oluşacak yeni düzenin de baş aktörleri olarak ortaya çıkıyordu. Bu denli geniş göçmelerin sonucu olarak bir hayli ıssız kalan köylerden toprakları verimli olanların büyük çoğunluğunda kapı kulları, ümera, çavuş, müderris ve halktan güçlü olanlar çiftlik kurmuşlardı. Çiftlik sahipleri üretimde ikinciliği değil hayvancılığı üstün tuttukları için kaçan köylülerin kerpiç, harçsız duvar ve başka şeylerden yapılmış harap kılıklı konutları yerine bu gibi köylerde çiftliklerin haremlik, selamlık bölmeleri, konaklı, ahır, samanlık ve öteki yapıları yükselmiştir. Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 499. Köylerde bu değişim yaşanırken kasaba ve kentlerde de aynı olaylara rastlanıyordu. Kentler başlangıçta eşkıyanın hedefi olmuyor, bu nedenle de ayakta kalabiliyordu. Ancak bir süre sonra Celaliler kent ve kasabalara da göz dikiyordu. Ege'den başlayarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentleri kısa zamanda eşkıyaya teslim oluyordu. Zorbalar bu kentleri yağmalıyor, sonra da ateşe veriyordu. Girilemeyen kentler uzun süre kuşatmaya alınıyor, kuşatmacı eşkıya halkı açlığı, susuzluğu ve salgın hastalıklara maruz bırakarak teslim olmaya zorluyordu. Nihayet bu kentlere de giriliyor, Anadolu'da adeta taş üstüne taş bırakılmıyordu. Bu çalkalanma bir bakıma rollerin yeniden paylaşılması yönünde uygun bir zemin oluşturuyordu. İşte bu zeminden yeni dönemin en güçlü rol sahipleri ve yeni bir mafyoz kurum olarak da ayanlar çıkıyordu. 17. ve 18. yüzyıllarda ayanlık Osmanlı Devlet düzeninde öncelikli ve son derece etkin bir kurum durumuna geliyordu. Bir başka ifadeyle Celali isyanları daha önceki asker bürokrat ağırlıklı düzeni çökertirken yerine eşraf mütegallibe ağırlıklı ve fakat nispeten daha sivil bir düzenin tesis edilmesine zemin hazırlıyordu. Böylece merkezi otorite daha önceki yüzyıllarda tamamen kendi iradesini temsil eden asker bürokrat temsilcilerle ülkenin en ücra köşelerine nüfuz edip kendini hissettirirken, 16. 17. ve 18. yüzyıllarda yerel güç odağı haline gelen yasal, yasa dışı kaynaklı sivil güçler ve sivilleşmiş güçler otoriteyi ele geçirmeye, en azından merkezi otoriteye ortak olmaya başlıyordu. Bu bir bakıma düzenin mafyalaşması anlamına da geliyordu. Merkezi otoriteye karşı yerel gücün direnişi olarak tanımlanan mafya, 17. ve 18. yüzyıllarda imparatorluk bünyesinde yaşanan değişimin ve yeni oluşumun anahtar sözcüğünü teşkil ediyordu. Osmanlı Devleti'nde düzenin mafyalaşması, hiçbir dönemde 16. ve 17. yüzyılda baş gösteren değişimdeki kadar kendini hissettirmiyor, belirginlik kazanmıyordu. Anadolu'da yeni düzenin egemenleri tam anlamıyla çeşitli kökenlerden gelen mütegallibe, yani zorbalar ve eşraf oluyordu. Kitabın sonu. 12 Kasım 2004. Sayfa 512.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25